6. ayrım, sayfa 41. Asıl aradığı şey nedir? Ne yapmak için gelmiştir dünyaya Yusuf? Bu soruların romanda cevabı yok. Yusuf kimliğini arayan roman kahramanlarından ama kimliğini bulamadan roman bitiyor. Biliyoruz ki Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf'u 3 ciltlik bir roman olarak tasarlamıştı ve büyük bir olasılıkla bu bitmemiş durumlar ve Yusuf'un kişiliği öteki ciltlerde tamamlanacaktı. Bundan başka yazar, Yusuf'un içinde bulunduğu ruh halini anlatırken, duygularının derinliğini ya da yoğunluğunu dile getirmek için inandırıcı olmayan kolay abartmalara başvuruyor. Bir iki örnek vereyim. Yusuf, Muazzez'in kendisini sevdiğini anladığı akşam sedire oturmuş, pencereden bulutlara bakmaktadır. Yusuf gözlerini bunlara dikti ve sabaha kadar öyle bekledi. Sayfa 113. Başka bir gün Muazzez'i kendine çekerek sımsıkı sarılmıştır. Göğsünde hıçkıran baş ve kollarında titreyen vücut onu tutuşturuyordu. Dudaklarını ıslatarak odanın karanlık duvarlarından birine gözünü dikti ve saatlerce böyle kaldı. Sayfa 195. Son bir örnek. Yusuf, yaralı Muazzez'i sabah ölü bulmuştur. Yusuf gözlerini bu yaraya dikti ve belki yarım saat hiç kımıldamadan öyle kaldı. Sayfa 283. Yusuf'u sabaha kadar bulutlara baktırmakla, kollarında sevgilisi, gözlerini saatlerce duvara diktirmekle ya da karısının yarasını yarım saat kımıldamadan seyrettirmekle onun derin heyecan ve duygularını okura aktarmak olanaksızdır. Üstelik bunlar inandırıcı davranışlarda değildir. Yukarıda olay örgüsünün Yusuf ile Muazzez arasındaki durumun tekrar tekrar düğümlenip çözülmesiyle ilerlediğini söylemiştim. Yusuf'un bir çıkmazda olduğu ve çaresizlik içinde çırpındığı anlarda yazar, Yusuf'un duygularını ve kafasından geçenleri aktarmak için iç dünyasına eğilir. Ne var ki metnin bu önemli yerlerinde Yusuf'un tepkisini ruhsal durumunu açıklarken klişeleşen bir ruh hali betimlemesiyle ve klişeleşmiş cümlelerle yetinir. Yusuf hep ne yapmalı diye sorar kendine, bir şey yapmak zorunda olduğunu düşünür ama yapacak bir şey gelmez aklına. Günlerce, aylarca düşünüyor, aklına işe yarar bir şey gelmiyordu. Bu hal kaç sene sürebilirdi? Başka bir yol, başka bir çare lazımdı. Sayfa 149. Yusuf ne yapacağını bilmiyordu. Bugün her şeyin başka bir çehre olacağını, bir şeyler olması lazım geldiğini seziyor, fakat sarih ve kat'i hiçbir şey düşünemiyordu. Sayfa 165. Fakat bu ne kadar böyle devam edecekti? Hayatlarında değişmesi icap eden bir şey olduğu muhakkaktı. Ne yapmalı? Sayfa 198-199. Fakat bir şey yapmak icap ettiği muhakkaktı. Bu böyle devam edemezdi. Fakat bu ne zamana kadar devam edebilirdi? Sayfa 263. Görüldüğü gibi yazar, Yusuf'un ruhsal bunalımlarını okura aktarabilmek için ne hayal gücünü zorluyor ne de ciddi bir çaba gösteriyor. Her defasında hemen hemen aynı cümleler kaleminden kendi kendine dökülüyorlar sanki. Yusuf'un çizilişinde Selahattin Bey ve Şahin'de gibi karakterlerin çizilişlerinde rastlamadığımız bazı aksaklıklar olduğuna kuşku yok. Kısacası Kuyucaklı Yusuf'ta daha çok gözleme dayanan kasaba ortamının sergilenişi, tamamen kurmaca olan aşk öyküsünün ve kişilerinin sunuluşundan daha başarılı. Son olarak romanın bildirisine ilişkin bir soruna takılacağım. Sorun, halk karşısındaki tutumlarında anlatıcı ile Yusuf arasında gözlemlenen farklılıklardan doğuyor. Anlatıcı bu düzende eşrafın zorbalığı altında ezilen halktan yana olduğunu saklamıyor ve kullandığı anlatıcı stratejisiyle okurda acıma, sevgi, nefret ve isyan duyguları uyandırarak onun da aynı görüşleri ve tutumu paylaşmasını amaçlıyor. Başka bir deyişle, anlatıcı ile okur arasında bir özdeşleşme söz konusu. Bir yandan anlatıcı, romanın bildirisini somutlaştıran bir de olumlu kahraman sunuyor okura. haksızlığa ve zulme isyan eden yoksul, dürüst bir genç. Doğal olarak okur bu savaşımda anlatıcıyla birlikte Yusuf'tan yana ve anlatıcıyla özdeşleştiği gibi Yusuf ile de özdeşleşiyor. Ne var ki anlatıcı ile Yusuf'un halk arasındaki tutumları aynı değil. Çünkü Yusuf'un gözünde önemli ayrım, ezen eşraf ile ezilen halk arasında değil, kendi ile tüm kasaba arasındadır. O, aynı kalıptan çıkmış gibi gördüğü bu insanların tümüne yabancı hisseder kendini. Gerçi rençperlere, yoksullara acır, onları koruduğu da olur ama adam yerine koymaz, sevmez onları. İtiraf edelim ki Yusuf'un kendisinden bir parça saydığı Muazzez'den başka kimseye sevgisi yok. Ne yoksul halka ne de hatta yakınlarına. Aşağıdaki satırlar kişiliğinin bu sevimsiz yönünü belirtmeye yeter sanırım. Zaten Yusuf senelerden beri hiç kimseye karşı kalbinde muhabbet beslemiyor ve bir insanı sevebilmesi için ona hayran olması lazım geldiğini anlıyordu. Hürmet ve takdir hisleri beslemediği, hatta tepeden baktığı ve küçük gördüğü insanları nasıl sevebilirdi? Selahattin Bey'i bir parça seviyorsa buna sebep, Yusuf'u çok kızdıran aczinin yanında bu adamın harikulade denecek kadar iyi bir kalbe malik olmasıydı. Sayfa 117. Evet, kendini evlat edinip büyüten iyi yürekli Selahattin Bey'i bile ancak bir parça sevebiliyor Yusuf. Kanımca yazar, Yusuf'un doğallığını ve yalnızlığını vurgulamak için onu toplumdan ayırayım, pisliğe bulaştırmayayım derken halktan da koparmış ve insancıl sıcaklıktan yoksun, yer yer sevgisiz ve bencil bir genç yapmış. Okurun özdeşleşeceği kahramanlarının bu kendini beğenmişliği ve ezilen yoksul tabaka dahil herkesi küçük görmesi, anlatıcının okura telkin etmek istediği değerlere ve tutuma ters düştüğü için romanın temel bildirisiyle çelişkili bir durum yaratıyor. Yusuf yukarıda işaret ettiğimiz aksaklıklara karşın yine de kuşkusuz Türk romanı için yeni ve ilginç bir karakter. Onu ilginç kılan yalnızca ilk köylü roman kahramanı olması değil, belli bir toplumsal yapının yarattığı değerleri ve görüşleri nedenlerinin bilincinde olmasa da aşmak istemesi. Bu bakımdan 1950'lerden sonraki Türk romanında düzenle uzlaşamayan kahramanların da ilk örneği sayılabilir. Böylece Kuyucaklı Yusuf, Türk romanında yeni bir sorunsalı başlatmakla kalmaz, bu sorunsala bağlı olarak yeni bir roman kahramanı tipi de getirir. Pertev Naili Boratav ile Cevdet Kudret'in bize aktardığı bilgilerden, Kuyucaklı Yusuf'un bir üçlemenin ilk cildi olarak yazıldığını ve Yusuf'un bir eşkıya olarak işleneceği ikinci cildin Çineli Kübra adını taşıyacağını öğrenmiş bulunuyoruz. Dipnot 8. Bakınız, Pertev Naili Boratav, Sabahattin Ali'nin hikayelerinin hikayesinden çizgiler. Filiz Ali, Laslo. Atilla Özkırımlı, Sabahattin Ali, Cem Yayın Evi, 1979, sayfa 285. Kuyucaklı Yusuf'taki bazı sözler bu tasarıyı doğrular niteliktedir. Söz gelimi yazar, Yusuf'un sıradan bir adam olmadığını ve sıradan olmayan bir şeyler yapacağını okura sezdirir. Yusuf da kendisinin dünyaya bir iş için geldiğini müpem bir şekilde hisseder fakat bu işin ne olduğunu bilmez. Biz de öğrenemeyiz bir türlü. Sayfa 199. Kübra konusu da öyle. Yusuf Ali'ye bu kızdan söz ederken onda bir şeyler var. O kız böyle kalmaz. Muhakkak bir şeyler yapacak diyerek Kübra ile ilgili bir beklenti uyandırır. Kız anasıyla birlikte ortadan kaybolduktan sonra da bir gün onu tekrar göreceğine ve yarım kalmış bir işi birlikte tamamlayacaklarına dair inancı kesindir. Demek Kübra muhakkak bir şeyler yapacak ama ne olduğunu bilmiyoruz. Yusuf da bir şeyler yapmak için gelmiş dünyaya ama ne olduğu belli değil ve bu iki kişinin tekrar buluşup yarım kalmış bir işi tamamlayacakları söyleniyor. Ne var ki Kübra romanda bir daha görünmez bile. İkinci ve üçüncü ciltlerde yazılmış olsaydı Kuyucaklı Yusuf'a eşkıya romanı olarak da yaklaşılabilir ve bu açıdan bakınca romanın Köroğlu, Yalnız Efe, Çakırcalı Efe ve İnce Mehmet gibi eşkıya romanlarının dörtlü kalıplarına göre kurulduğunu belirtmek yerinde olurdu. Bu konuya İnce Mehmet'i incelerken Türk eşkıya romanlarının yapısıyla ilgili olarak tekrar döneceğiz. İkinci bölüm. Bereketli Topraklar Üzerinde. Köylü, Şehirli Çatışması. Orhan Kemal'in en iyi romanı sayılan Bereketli Topraklar Üzerinde eleştirmenler tarafından haklı olarak övülmüştür. Ne var ki romanı inceleyen yazılara baktığımız zaman bunların hemen hepsinde başarı nedeni olarak günün toplumsal gerçekliğinin doğru yansıtılmış olmasına ağırlık verildiğini görürüz. Çukurova'daki sömürü düzeni, tarımda kapitalizme geçiş, kapalı köy ekonomisinin yetersizleşmesi, bu nedenle köyden kente göç ve gurbetçilerin kentteki kötü yaşam koşulları üzerinde durulan başlıca noktalardır. Oysa bir kurmaca metinde anlatılan bir öykü varsa bir de bu öykünün dile getirilişi vardır. Eleştirmenler Bereketli Topraklar Üzerinde'yi överken bu yönü hakkında kuruluşunun tutarlı, biçiminin iyi, üslubunun güçlü olması gibi bir iki özelliğe genel olarak değinmekle yetinmişler. Sanırım bu konuda söylenenler 3-5 cümleyi geçmez. Kimi eleştirmenlerse romanı saptadığı toplumsal gerçeklikten ötürü överken biçim yönünü kusurlu bulmuşlar. Örneğin İrfan Yalçın'a göre biçimsel bir yeniliği, Türk romanına katkısı olabilecek estetik bir bütünlüğü yok. Konu çok dağınık, planı çok dağınık, saptaması güçlü, tekniği güçsüz bir roman. Dipnot 1. Bereketli Topraklar Üzerinde. Gelecek 1.10.1971. Alıntılayan Asım Bezirci. Orhan Kemal 2. basım 1984 sayfa 144. Mehmet Ergün de biçim yönünden tam bir yetkinlikte olduğu ileri sürülemez diyerek İrfan Yalçın'a katıldığını belirtiyor. Ancak yazarı değil, onu acele yazmak zorunda bırakan toplumu suçlamaktan yana. Dipnot 2. Bereketli Topraklar Üzerinde. Yeni Ortam 22.7.1973 sayfa 7. Orhan Kemal gerçekçi bir yazar ama yaptığı Çukurova'daki gerçek yaşama, toplumsal gerçekliğe bir ayna tutmak değil. Şekilsiz bir Çukurova yaşamının ne denli doğrulukla yansıtılırsa yansıtılsın sanatla ilgisi olmazdı. Onun için Orhan Kemal de elindeki malzemeyi düzenlemek ve yeniden kurmak zorundaydı. Nasıl roman yazdığını açıklarken ilk önce konu üzerinde düşündüğünü, daha sonra da nasıl söyleyeyim sorusuna cevap aradığını söylüyor. Dipnot 3. Bakınız nasıl yazıyorum? Alıntılayan Asım Bezirci, adı geçen yayın, sayfa 43. Ben de bu bölümde Bereketli Topraklar Üzerinde'yi incelerken ihmal edilmiş ya da yanlış değerlendirilmiş olan nasıl söylendiği yönü, yani söylemi üzerinde özellikle durmak istiyorum. Eğer roman iyi bir sanat yapıtı ise, hele Fethi Naci'nin dediği gibi en iyi 10 Türk romanı arasında yer alıyorsa, metne daha yakından bakmanın zamanı gelmiştir. Bir anlatı metninin iki yönü vardır. Birincisi öykü, ikincisi söylemdir. Öykü bir olay serisinden, kişilerden, çevreden oluşur ve ne anlatıldığı sorusuyla ilgilidir. Söylem ise öykünün nasıl anlatıldığı sorusuyla. Öyküyü bize ileten söylemdir. Yalnız ve yalnız söylem yoluyla öğrenebiliriz kişileri ve olayları. Onun için bir anlatı metninde okuduğumuz öykü söylemden geçmiş bir öyküdür. Başka bir deyişle belli bir şekilde düzenlenmiş ve belli bir yöntemle sunulmuş öyküdür. Yazar öyküsünü dile getirirken söylemle ilgili bir sürü sorunla karşı karşıyadır. Öyküye nereden başlamalı? Başından mı, ortasından bir yerden mi? Hangi olayları seçip anlatmalı? Örneğin Yusuf'un yola çıkarken karısıyla vedalaşmasını anlatmalı mı? Neye ne kadar yer ayırmalı? Hangi olayları sahnelemeli? Hangilerini özetlemeli? Öyküyü kime anlattırmalı? Öykünün kişilerinden birine mi yoksa öykü dışı bir anlatıcıya mı? Bu anlatıcı kişilerin içini dışını bilen bir anlatıcı mı olmalı yoksa bilme konusunda ayrıcalıklı olmayan gerçek yaşamdakine benzer bir insan mı olmalı? Ve benzeri ve benzeri. Yazar bilinçli olarak bu noktaların her birini düşünmese de yazdığı metinde bu sorunların şu ya da bu şekilde çözümleneceğini görürüz. Bizim yapmak istediğimiz de Orhan Kemal'in bu tür sorunları nasıl çözümlediği, öyküsünü nasıl düzenlediği ve nasıl bir anlatı yöntemiyle sunduğu. İşe öyküdeki olayların düzenlenişiyle başlamak istiyorum. Daha doğrusu olay örgüsünün yapısıyla. Sonra ana temanın gelişimiyle bu yapı arasındaki bağıntıya ve anlatım tekniğine geleceğim. Bereketli Topraklar üzerindenin olay örgüsü, dünya anlatı edebiyatında çok kullanılmış olan bir tür yolculuk üzerine kurulmuştur. Mitoslardan kaynaklanan destanlara, romanslara ve arama arketipini izleyen masallara geçmiş olan bu kurgu, ayrılış, savaşım, dönüş kalıplarından oluşur ve kökeni büyük bir olasılıkla Yakın Doğu'nun çok eski bereket ayinleridir. Türk yazınında yolculuk üzerine kurulmuş anlatılara daha çok halk edebiyatında rastlarız. Örneğin masallarda, Battal Gazi türünden halk hikayelerinde. Kökenini eski mitoslarda bulduğumuz bu tür anlatılarda kahraman bir nesneyi ya da bir defineyi ya da kaçırılan bir kızı ve benzerini bulmak için çıkar yola, türlü güçlüklerle karşılaşır, sınavlardan geçer, yer altına ya da denizin derinliklerine iner. Orada karanlık güçleri yani ölümü, kısırlığı, kıtlığı temsil eden bir varlıkla, örneğin bir canavarla, savaşır, onu yener ve elde ettiği nesneyle geri döner. Geri getirdiği ganimet, mitos dilinde berekettir, doğurganlıktır, yaşamdır. Bu kitapta inceleyeceğimiz başka romanlarda da bu mitos kalıplarının sürdürüldüğünü göreceğiz. Bereketli Topraklar üzerindenin olay örgüsü de temelde aynı yapıyı gösterir. Üç arkadaş, yoksulluk, kıtlık yüzünden köyden ayrılır, yola çıkarlar. İstedikleri nesnenin, paranın bulunduğu kente varırlar. Kentte türlü güçlüklerle karşılaşırlar ve cinslerle özdeşleştirdikleri şehirlilere karşı verdikleri savaşım sonucu üç arkadaştan ikisi ölür. Yalnız biri savaşımı kazanır. Amaçladıklarını elde ederek köyüne döner ve ailesine bolluk getirir. Bu öykünün de ayrılış, savaşım, dönüş kalıplarından oluştuğu açık. Başka masal özelliklerini de içerdiğine aşağıda sırası geldikçe işaret edeceğim. Bereketli Topraklar üzerinde bir masal değil elbette. Orhan Kemal toplumsal ve ideolojik bir sorunu yani ezen ezilen karşıtlığını sergiliyor romanda. Ama Çukurova'da gözlemlediği gerçekliği olduğu gibi yansıtarak değil, ona bir form vererek, onu yapılaştırarak. İşte bu yapı ilk bakışta fark edilmese de bir masal yapısıdır. Şunu da söylemek gerekir ki Orhan Kemal kurgu konusunda son derece titiz davranmış, yapıyı matematiksel dengelerle ifade edebilecek şekilde kurmuştur. Roman 30 bölümden oluşur ve bunlar yolculuğun başı, ortası ve sonu olmak üzere üç kısma ayrılmışlardır. İlk iki bölüm Ç köyünden Adana'ya, Çukurova'ya gidişe, ortadaki 26 bölüm Çukurova faslına ve son iki bölümde Adana'dan Ç köyüne dönüşe ayrılmıştır. Yani 2 artı 26 artı 2. Ne var ki Orhan Kemal yolculuğun asıl Çukurova faslı üzerinde durduğu için olay örgüsünün yapısı dikkatten kaçabilir ve kaçmıştır da. Bu yolculuk kendi başına düzenli bir yapı oluşturduğu için önemli değil yalnızca. Göreceğimiz gibi ana temanın gelişim aşamalarıyla da örtüşerek romana bir bütünlük sağlar. Başka şekilde söylersek yolculuğun başı, ortası ve sonu ya da ayrılış, savaşım ve dönüş, ana temanın ortaya konması, örneklerle işlenmesi ve sonuçlanması aşamalarıyla örtüşür. Şimdi ne demek istediğimi metne daha yakından bakarak açıklamaya çalışayım. Ama hemen söyleyeyim ki metnin işaret edeceğim biçimsel özelliklerinin tümünü Orhan Kemal düşünmüş, hesaplamıştır demek istemiyorum. Büyük bir olasılıkla pek çoğunu başka yazarlar gibi sanatçı içgüdüsüne borçludur.